Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 42. Ayrım. Bu kişiler sürekli olarak bir erkek dünyasında yaşarlar. Akşam yemekleri bile erkek grupları halinde yenir. Politika dünyasına arada bir giren kadınlar garip, şaşılası, karşısında nasıl davranılacağı bilinmeyen yaratıklardır. Evlerinde bıraktıkları kadınlara hiç benzemezler. Doğrusu çevreleri de adamcağızları zıvanadan çıkarmak için birebirdir. Siyah zırhlı otomobiller, korumalar, çevrelerinde pervane kesilen bürokratlar, dünyada bir hacim işgal ettiği için suçluluk duyan ve liderlerinin karşısında bedenini yok etmeye çalışarak kıvrılıp bükülen partililer, uçaklar, tören kıtaları, marşlar, manşetler. Bu kadar gümbürtü, çok dayanıklı olmayan ya da politika dışında tahminleri bulunmayan herkesi çıldırtmaya yeter de artar bile. Ancak iç değerleri çok sağlam olan kişiler dayanabilir buna. Çoğu politikacı yükseliş hızından başı dönerek kendisi bile şaşkınlık içinde izler durumu. Yahu neler oluyor diye sevinç dolu şaşkınlık çığlıkları atar. Bir süre sonra ise duruma alışır ve dünya düzeninin zaten böyle olduğuna, kendisinin de insanları yönetmek üzere yaratıldığı için doğumundan bu yana başında soyluluk halesi taşıdığına inanır. Oysa politikadaki baş döndürücü yükselişi bir dönme dolaba binen kişinin yükseliştir. Sadece doğru zamanda doğru dolaba binmeyi becermektir önemli olan. Eğer bu içgüdüsel seçimi doğru yapmışsanız, dönme dolap sizi bir gün en tepeye çıkarıverir. Bu ortamı biliyordum. Bu yüzden gündelik siyaset benim yapabileceğim iş değildi. Türkiye'nin birçok bölgesinde verdiğimiz konserlerdeki kitle doğal olarak sol potansiyelin zenginliğini vurgulamaktaydı. Gerçi konserlere başı bağlı türbanlı dinleyiciler de geliyordu ve bu çok sevindiriciydi. Ama Efes'ten Aspendos'a, Adana'dan Kayseri'ye kadar birçok mekanda, antik tiyatrolarda yüz yüze geldiğimiz coşkulu izleyici, sol partilere oy verebilecek yapıdaydı. Bütün bunlara rağmen ben politik bir başarı peşinde değildim. Eğer o dönemlerin güçlü partisi SHP'de politika yapmayı düşünüyor olsaydım, önümde çok büyük fırsatlar ve önemli mevkiler vardı. Parti liderleri bana durmadan böyle önerilerde bulunuyor, ben de sürekli reddediyordum. 1991 seçimleri öncesinde İstanbul'da metro inşaatı başlaması dolayısıyla Taksim alanında 300 bin kişiye Ankara Hipodromu'nda ardı ardına 5 yıl büyük kitlelere konserler verdim. Bunları İstanbul ve Ankara belediyeleri düzenliyordu ama hiçbirinden tek bir kuruş bile almıyordum. SHP'nin hükümet olduğu dönemde dostum Fikri Sağlar'ın ısrarlı müsteşarlık önerisini de geri çevirdim. Politik niyeti olan her aklı başında kişi önüne çıkan bu fırsatları değerlendirir ve bir noktada SHP trenine binerek yükselen partiyle birlikte yukarılara tırmanırdı. Ne var ki ben politik kariyer istemiyordum. Sanatçı olarak yaşadığım hayat ve dinleyicilerle aramızdaki aşk hali bana yetiyordu. Ve ulaşılabilecek mevkilerin en büyüğü olarak geliyordu. 1994 yılına gelindiğinde SHP çok yıpranmıştı. Kendi hesaplarına göre İstanbul'da %8'e düşmüşlerdi. Şehrin varoşlarında İstanbul'a gelmeleri teşvik edilmiş olan milyonlarca insan birikmişti. Ezilmekten, sürünmekten, horlanmaktan bıkmışlardı ve kıyısına geldikleri büyük kentten rant istiyorlardı. İşte tam bu dönemde Refah Partisi onlara bir kimlik verdi, sahip çıktı ve kentin sahipleri olabileceklerini anlattı. Boşlukta sallanan bu kitlenin arayıp da bulamadığı bir şeydi bu. Toplumdaki sınıf farklarını cami ortadan kaldırıyordu ve bir emekli general ya da bir holding sahibiyle kente yeni gelmiş bir göçmen yan yana aynı secdeye baş koyabiliyorlardı. Göçmenin kendini kentteki üst gelir gruplarıyla eşit hissedebildiği tek mekandı bu. Yıllar öncesinin sol hareketleri toplumun ezilen kesimlerine sahip çıktığı için güç kazanmış ama son yıllarda iktidar nimetleri ve rant paylaşımı yüzünden ezilenlere sırtını döndüğünden bu desteği yitirmişti. Böyle bir ortamda SHP'nin yaptırdığı araştırma ve bunun sonucunda içine sürüklendiği panik doğru bir sebebe dayanmaktaydı. Cumhuriyet gazetesinde Hikmet Çetinkaya'nın köşesinde Murat Karayalçın'ın şu sözleri yayınlanıyordu. Yaptırdığımız kamuoyu araştırmasına göre İstanbul'da 5. parti durumundayız. DSP bile bizim önümüzde. Böyle bir havada Nurettin Sözen dışında bir adayla girsek bile seçimi alamayız. Belki şunu yapabiliriz. Eğer Zülfü Livaneli'yi ikna edebilirsek sosyal demokrat seçmeni SHP'ye çekebiliriz. Bu politik maceraya girişimi en iyi anlatan şey nedir biliyor musunuz? SHP'nin önerisini reddetmek üzere Ankara'ya gidişim. O gün uçak Ankara'ya indiğinde alan karla kaplıydı. Rüzgarlı havada piste hızlı bir dalış yapan uçak sanki hiç durmayacakmış gibi yoluna devam ediyordu. Pilot hafif bir fren yapmayı denedi ve uçak savruldu. Müthiş bir süratle pistin sonuna ilerliyorduk ve tarlaların başladığı noktaya çok yakındık. Diğer yolcular pek işin farkında değildi. Ben dehşete kapılarak müthiş bir gerilimle koltuğun iki yanına yapıştım. Tam pistin bittiği noktada pilot çok sert bir fren çekti ve koskoca Airbus kendi çevresinde müthiş bir dönüş yaparak durdu. 180 derece dönmüştük ve şimdi uçağın burnu geldiğimiz yöne bakıyordu. Pilotları kutladım. Gergindiler. Büyük bir tehlike atlattık dediler. Sonradan bu tehlikeli uçuşu düşündüm. Belki de politikanın kaygan zeminine ayak attığımın bir göstergesiydi bu. Çünkü yıllardır bizim gibi ülkelerde siyaset yapmayı, Arap sabunuyla kaplı mermer bir salonda rugan pabuçlarla dans etmeye benzetiyordum. Düşüp kafanızı patlatmanız olasılığı epey yüksekti. Benim politik maceram da pistteki uçak gibi kontrol dışı bir hız kazanmıştı. Ben o usta pilot gibi son andaki sert freni yapamadım. İsrarlar üzerine görev duygusuyla ve solun birleşmesi koşuluyla adaylık önerisini kabul ettim. Ama her şey bu kadarla bitmiyordu. İstanbul Belediye Başkanlığı ciddi olarak düşünmeye başlayınca gözümün önünde yeni ufuklar ve umutlar belirmişti. İstanbul'da yaşayan bir insan olarak hepimizin ortak acılarını paylaşıyordum. Çoğu zaman neden yöneticiler bu işi düzeltmiyor sorularını soruyordum kendime ve yakınlarıma. İyi bir ekiple bu güzel kente neler yapılmazdı ki? Uluslararası kültür merkezine dönüşen bir İstanbul vardı kafamda. Dünyanın en büyük aydın ve sanatçı toplantılarının, bilimsel konferansların yapılacağı ve dünyayla içli dışlı yaşayan bir İstanbul. İçinde yaşayanlara da bir dünya kenti olma bilincini getirecekti. Dolayısıyla İstanbul sabahları herkesin birbirine günaydın dediği bir kent olacaktı. Hayal değildi bu. Alvin Toffler'dan Gorbaçov'a, Peter Ustinov'dan Federico Mayor'a kadar birçok aydın İstanbul'un bir dünya kenti olmasına katkıda bulunacaktı. Dünyanın zenginliklerinin İstanbul'a akması demekti bu. Bir mücevher olan İstanbul ağır sanayi kentine dönüştürülmemeliydi. Bu şehre yapılacak en büyük kötülük olurdu bu. Tarihine saygısızlık anlamına gelirdi. İstanbul, Paris ve Roma gibi bir kültür kenti olmalı ve aynen onlar gibi kültür ve servis sektörü yoluyla büyük paralar kazanmalıydı. İstanbul'a ilgili bu vizyonu açıkladığımız andan itibaren diğer partiler de sahip çıktı. Ayrıca da bu işi en iyi biz yapardık. Aday olduktan sonra oylar müthiş bir grafikle arttı. Herkes bizim kazanacağımıza kesin gözüyle bakmaya başladı. Hürriyet gazetesi bile anketlerde beni favori olarak gösteriyordu. Her kesimden büyük saldırı başladı. Kimler yoktu ki bunların arasında? ANAP'ın kazanacağı hesabıyla daha şimdiden gökdelen izinleri almış gözüyle bakan TV sahipleri, İstanbul'u bir solcuya teslim etmeme kararlılığında olan, sonradan Susurluğun baş aktörleri olarak ortaya çıkacak yetkililer, dünyayı sadece sol rekabet çerçevesinde gören dar kafalı solcular, rakip adaylar vesaire. Sonunda Atina'da Türk bayrağı yakmış olmaktan, devletle hiç işim olmadığı halde, yolsuzluk yapmaya kadar olmadık saçma sapan nedenlerle bir suçlama bombardımanı altında kaldım. 12 Mart döneminde juntaya karşı çıkan ve bir kısmını halkın yaktığı ağıtlarla beni vurmaya çalışıyorlardı. Oysa ben ömrüm boyunca o türküleri söylemiş olmaktan onur duydum. 12 Mart zulmüne başkaldırının sembolü olan o türküler, benim en değerli hazinem, geçmişim, kimliğim. Değil bir seçim, 10 seçim kazanmak da olsa ucunda o türkülerden vazgeçmem. Birçok ülkede faşizme direnmiş olan insanlar salt bu özelliklerinden dolayı iktidara gelirken, Türkiye 1994 yılında 22 yıl öncenin direniş türkülerini yargılamaya çalışıyordu. Cadı ava başlamıştı. Türkiye yine bir McCarthy dönemi yaşıyordu. Yunanistan'da, Arjantin'de cuntacılar hapisteydi ama Türkiye'deki hala darbeye karşı çıkmış olanlar suçlanıyordu. Hem de bunu basın yapıyordu. Hani şu özgürlük istediğini, demokratikleşme istediğini söyleyen basın. Televizyonlardaki suçlayıcı yayınlara Hürriyet de katıldı ve İsveç'e iltica ettiğim gün çekilmiş fotoğraflarımı manşetten yayınladı. Başlık şöyleydi: Zülfü'yü üzen fotoğraflar. Hürriyet'te çalışan bazı gazeteciler bana Mehmet Ağar'ın Ertuğrul Özkök'ü ziyarete geldiğini ve o gittikten sonra bu manşetin yapıldığını anlattılar. Ne olursa olsun bu fotoğrafları da onur belgelerim arasında sayıyorum. Bana karşı olan çevreler hiçbir suç işlememiş, sadece yazıyla ve müzikle ilgilenmiş bir sanatçıyı sürek avlarına uğratan, evini barkını basan, saçma sapan suçlamalarla iki kez hapseden, akıl dışı titrek hamsi hücresi ya da uçak kaçırma iddialarıyla yargılayan faşizmi savunuyorlardı. Hala merak ettiğim bir şey var. Bu fotoğraflar İsveç polisine yaptığım iltica başvurusu sırasında çekildi ve Stockholm polis merkezinde muhafaza edildi. Herhangi bir kişinin ya da basın kuruluşunun bu kayıtları ele geçirmesi mümkün değildir. Ancak devlet gücü gizli polis kayıtlarına girebilir. Bu durumun mantıklı sonucu hükümetin, özellikle de İçişleri Bakanı'nın seçim oyunlarını alet olarak yabancı bir devletten gizli belgeler istediği ve bunu basına sızdırdığıdır. Bu bir suçtur. Uygar bir ülkede bu uygulama büyük bir skandala yol açar ve soruşturma komisyonları kurulur. Bizde ise kimse işin bu yönü üzerinde durmadı. O günlerde yeni sol politikalar üzerine çok kafa yoruyordum. Türkiye'de sol hep gelir dağılımı sorunuyla uğraşmış ve gelirin artırılması, pastanın büyütülmesi işini sağ partilere bırakmıştı. Biz bunun değişmesi gerektiğine inanıyorduk. Solun geleneksel söylemi olan ve halka kemer sıkmayı, az gelişmiş bir ülkenin gri dünyasında yaşayan yurttaşlar olarak acılara katlanmayı öneren bir söylem yerine refahı, pastayı büyütmeyi ve yaşam zevkini vaat eden bir sol model öngörüyorduk. Bu düşünceler yazdığımız programa da yansımıştı. O dönemde yeni solun argümanları, piyasa sosyalizmi, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Venezuela'daki özelleştirmeleri, Fransa, İtalya ve İngiltere ile kıyaslayan özelleştirme adlı kitapları dikkatle okudum. Bugün bile halkın karşısına çıkan sol hareketlerin yepyeni programlar ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Dünya değişti ve eski sol kavramlarla modern toplumlara heyecan uyandırıcı bir program sunmak mümkün değil. Etkili çevreler ANAP adayını başkan yapmaya karar vermişlerdi. Bu yüzden biraz önde görünen Livaneli'ye bir son hafta darbesi vurmak kesicinin başkanlığını kesinleştirecekti. Operasyonun arkasındaki temel strateji buydu. Dediklerini yaptılar ve toplu çabayla benim oylarımı düşürdüler. Ama bu kez aradan Refah Partisi çıktı. Seçim gecesi Ercan Karakaş geldi ve seçimin kaderini belirleyecek kadar önemli bir gözlemini aktardı. Sandıkları dolaştım dedi. Çoğunun başında SHP'li yok. İşte bu felaketti. Canla başla çalışan SHP'li gönüllülerin varlığı içimizi ferahlatıyordu. Ama sandığa sahip çıkamayan bir siyasi partinin seçimi kaybetmesi kaçınılmazdı. Oyların sayımı birkaç gün sürdü. Sandıkların evlere kaçırıldığı, tutanakların oralarda düzenlendiği, değiştirildiği ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı %25.6 ile Refah Partisi kazanmıştı. Bizim oylarımız ise %20.3'tü. Oyları 3 katından fazlaya yükseltmiştik. Ben partiden daha fazla oy almıştım. Ama bütün bunları birleştirme çabalarıma rağmen sol geleneksel bölünmesini sürdürmüş, bu yüzden toplam %35 oyla İstanbul'u 10 puan daha azalan Refah'a teslim etmişti. Seçimden sonra oylarımızın yok edildiği, sandıkların evlere götürülüp düzenlendikten sonra seçim kuruluna verildiği yolunda birçok ihbar yapıldı. İnsanlar isyan ederek bizi arıyor ve kendi oy verdikleri sandıklardan bile oy çıkmadığını anlatıyorlardı. Sandık başlarında açılan oylar parti çizelgesine işaretlenirken çok miktarda oy başka partiye işlenmişti. Bundan en çok zarar gören bizdik çünkü herkes kazanacağımızı düşündüğü için hedefteydik ve sandık başında iyi temsil edilemiyorduk. 27 Mart yakın tarihin en tartışılan seçimlerinden biri oldu. Çöplüklerde yakılmış oylar bulundu. Sahte oy pusulası basan matbaalar olduğu tespit edildi. Okul sobalarında yakılan oylar bulundu. Ama seçim kurulları bunca kanıt karşısında bile seçimi iptal etmediler. Onların mantığına göre sahtekarlık vardı ama ele geçirilen yakılmış oy pusulası sonucu değiştirecek sayıda değildi. Ya bulamadıkları ne kadardı acaba? Şimdi size yorumsuz olarak bir belge sunacağım. Neyin ne olduğunu çok iyi anlatan bir polis ifadesi ve 13 Ocak 2000 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir haber. Adnan Oktar çetesinin önde gelen isimlerinden Fırat Develioğlu polisi ifadesinde Adnan Hoca'nın icraatlarını anlattı. Develioğlu meclise kadar uzanan çetenin şantajlarını ve ilişkide oldukları isimleri tek tek açıkladı. Adnan Hoca'nın en güvendiği adamlarından biri olan ve cezaevinde birlikte yattığı Fırat Develioğlu yakalandıktan sonra verdiği ifadesinde kurdukları çetenin neler yaptığını tek tek anlattı. Recep Tayyip Erdoğan aday gösterildikten sonra bize elinde Zülfü Livaneli ile ilgili devlet aleyhine söylemiş olduğu sözleri içeren bir türkü kaseti olduğunu, bu kaseti Zülfü Livaneli'nin çok eski tarihlerde Almanya'da doldurduğunu, kaseti yayınlatmak istediğini, bu şekilde oy kaybettireceğini ancak hiçbir televizyon kanalının yayınlamaya yanaşmadığını söyledi. Kasetin orijinalini aldık. Bahadır Kadir Çelik'i aradı. Kadir Çelik kaseti yayınlattı. Benim açımdan çok tatsız olan günlük siyaset bölümünü kapatmak için 2002'de milletvekili seçilmeme değinmem gerekiyor. CHP'yi sola, çağdaş bir demokrat parti modeline yaklaştırma umuduyla partiden yapılan milletvekili olma önerisini kabul ettim. 4,5 yıl süren bu macera benim açımdan bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü CHP yönetimi seçimler biter bitmez katı, gelenekçi ve onu MHP ile bir kılan bağnaz milliyetçi politikalardan medet ummaya başladı. Oysa ben 1998 yılında parti meclisinde Türkiye'de sağ-sol kutuplarının erimeye başladığını, üç kutuplu bir Türkiye'ye doğru gittiğimizi anlatmıştım. 1993 yılından beri birçok yazıda ve konferansta anlattığım gibi Türkiye dincilik, Türk ve Kürt milliyetçilikleri kutuplarına bölünüyordu. Eğer CHP demokraside, emek ve kültür cephesinde ısrar etmezse kolayca milliyetçilik cephesine kayabilirdi. Ne yazık ki dediğim gibi de oldu. Partinin birçok yanlış ve kabul edemeyeceğim, edersem adımı ve hayata karşı duruşumu lekeleyeceğini düşündüğüm kararından sonra istifa ettim. Bağımsız kaldım. 2002 yılında Türkiye'nin kaderini değiştiren bazı olay ve kararlara tanık oldum. 19 Aralık günü saat 15.15'te Ankara'da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le uzun bir görüşme yapmıştım. Sezer, Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapacak anayasa değişikliğine karşı çıkıyordu. Oradan çıkıp doğruca Mehmet Sevigen'in evindeki akşam yemeğine gittim. O yemekte Deniz Baykal, Önder Sav, Eşref Erdem, Bülent Tanla, Yaşar Nuri Öztürk ve elbette ev sahibi olarak Mehmet Sevigen vardı. CHP önemli bir karar öncesindeydi. Ya anayasa değişikliğine destek vererek Tayyip Erdoğan'ı meclise sokacak ve ona başbakanlık yolunu açacaktı ya da seçimden önce halka söz verdiği gibi milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılmadan bu anayasa değişikliğine onay vermeyecekti. 42. ayrımın sonu, sayfa 401, devamı 43. ayrımda.